Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Günlerden cuma günündeyiz ve cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz değerli dinleyiciler. Yaklaşık bir saatlik zaman içerisinde ben Vedat Atmet ile birlikte olacaksınız. İnşallah bugün sizlerle her zaman olduğu gibi yine dini içerikli sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İnancımıza biraz daha inanç katma gayretiyle, temennisiyle bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü inançsız insan kuru bir ağaca benzer. İnanç olmayınca insanın kuru bir ağaçtan hiçbir farkı olmaz. İnanç bize o ağacın, yeşil ağacın veya yaş ağacın, büyümekte olan ağacın, gelişmekte olan ağacın tıpkı o suyu içine çektiği gibi, suyun aktığı gibi veya yerden aldığı, topraktan aldığı besinler gibi aynı şekilde inanç da bizde aynı rolü görmektedir. Yani bir anlamda inancımız bizim canımız, kanımız olmaktadır. Aslında ruhumuzu beslemektedir inanç. Ruhumuzun canlı olabilmesi için mutlaka işin temelinde inanç olması gerekiyor. Tabii ki sadece inanç değil ama inanç bunun temelindedir. Bizim İslam'da inanç dendiğinde de işin temelinde Allah inancı vardır. Onun için bugün Allah inancını konuşacağız. Allah inancımız nedir? Nasıl olmalıdır? Bu konuda biraz bazı fikirler paylaşmaya çalışacağım sizlerle. İnşallah hayırlara vesile olsun. Evet değerli dinleyiciler. İnancımızın temelinde Allah inancı var. Müslüman olmanın temelinde Allah'a iman var. Ve öyle bir iman, öyle bir inanç ki bu doğru bir şekilde olmalıdır. Yani kendimize göre bir Allah tasavvuru ederek inanmak, İslam'ın inanç dediği, Allah inancı dediği şeye aykırıdır. Yani biz Allah'ı doğru bir şekilde tanıyarak, doğru bir şekilde tasavvur ederek inanmalıyız. Allah'ı en doğru bir şekilde bize tarif eden de Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesi Allah'ın kim olduğunu anlatıyor bize. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin çoğu inanç esaslarını anlatıyor. Bunlardan birçoğu da Allah'ın kim olduğunu anlatıyor. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz de bize Allah'ın kim olduğunu anlatıyor. Birçok hadis-i şeriflerinde. Allah nedir? Allah inancı nedir? Allah'ın özellikleri nelerdir? Allah'ın zatını bilebilir miyiz, bilemez miyiz? Bunlar aslında insanlık tarihi boyunca insanın kafasını kurcalamıştır. Ama Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz bu soruların cevabını vermiştir. Fakat ondan önceki dönemlerde elbette ki daha ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan itibaren Allah kendisinin kim olduğunu insanlara bildirmiştir. Aslında daha da önceden, daha elest bezmine gidecek olursak, yani Allah Teala'nın bütün ruhları yaratıp da onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim, elbette ki Rabbimizsin diye cevap verdikleri güne gidecek olursak, orada biz Allah'ı Rab olarak, Allah'ı bizim yaratıcımız, sahibimiz olarak kabul etmişiz. O yüzden aslında insanın fıtratında bir Allah inancı vardır. İnsan aslında böyle mutlak manada %100 katıksız ateist bulmak belki de mümkün değildir. Bugün eğer birileri işte ateizmi savunuyorsa onların da kenarda kıyıda bir yerde bir Allah inançları zayıf da olsa cılız da olsa ortaya çıkabilmektedir. Ha bilinçli olarak illa ben bunu inkar edeceğim diye birileri elbette ki ateist olabilir o manada. Ama onları bile deşseniz, böyle karıştırsanız, bir yerlerde, zor zamanlarda, sıkıntı anlarında bir Allah inançları ortaya çıkabiliyor. Ama önemli olan bu sahip olunan Allah inancının, hani fıtratta, insanın fıtratında, tabiatında, daha doğmadan önce genlerinde kodlanmış olan Allah inancının doğru bir şekilde devam ettirilmesidir. Bunun için Allah peygamberler göndermiş. Bunun için Allah insana akıl vermiş. Aklıyla insan, bizim mezhebimiz olan, itikatta mezhebimiz olan, Maturidi mezhebine göre insan aklıyla Allah'ın varlığını tespit edebilir. Yani varlığını kabul edebilir. Akıl bu insanı oraya götürür. Ama onun derinliğine, detaylarına indiğimizde artık aklın sınırları buna yetmeyebilir inancına sahibiz. Bunu kim, Allah'ın ne olduğunu, nasıl bir varlık olduğunu, ona karşı sorumluluklarımızın ne olduğunu ise bizlere peygamberler bildirmektedir. Adem Aleyhisselam'dan itibaren Allah Teala melekler vasıtasıyla, özellikle Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla insanlara, peygamberlere vahiy vermiştir. Vahiy göndermiştir. Kendisinin kim olduğunu, kendisine nasıl kulluk edileceğini, insanın ona karşı sorumlulukların ne olduğunu bu vahiy yoluyla insanlara bildirilmiştir. Onun için peygamberler genellikle, peygamberlerin ortak bir inanç noktaları vardır. Veya insanları çağırdıkları ortak bir nokta vardır. O da gelin Allah'tan başka ilah olmadığına inanın, inanalım dediklerini biliyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de farklı farklı dönemlerde gelen peygamberlerle ilgili bizlere anlatılmaktadır. Yani doğru inancı biz, doğru Allah inancını biz peygamberlerden öğreniyoruz. Ancak zaman içerisinde bu peygamberlerin neslinden gelen insanlar veya peygamberlerin etrafındaki insanlar, toplumları bu Allah inancında bozulmalara sebep olmuşlar. Doğru inançtan ayrılmışlar. Tıpkı işte doğru davranışlardan ayrıldıkları gibi. Biz bunu daha Adem Aleyhisselam'ın çocuklarında görüyoruz. Nuh Aleyhisselam'a geldiğinde yine Nuh Aleyhisselam çocuğunda, hanımında ve etrafındaki insanlarda görüyoruz. Yani tek Allah inancı konusunda bir takım sorunlarla karşılaştıklarını görüyoruz. Ve diğer peygamberlerde de bu devam ediyor. Ama Allah inancı her zaman var. Fakat doğru Allah inancı mı, yoksa yanlış bir Allah inancı mı? Mesele orada. Şimdi bununla ilgili olarak yapılan mesela arkeolojik kazılara baktığımızda, tarih incelemelerine baktığımızda, kadim dönemlerde bile o dönemlerden kalan kalıntılar içerisinde bir Allah inancının olduğunu görebiliyoruz. Orada bir takım dini inançların olduğunu, insanların bir takım dini inançlara sahip olduklarını görebiliyoruz. Yani bir yerde bir döneme ait, insanlara ait bir şey bulunuyorsa orada mutlaka inançla ilgili, Allah inancıyla ilgili bir takım izler de bulunuyor. Ama mesele bu inancın, Allah inancının doğru mu yoksa yanlış mı bir şekilde sahip olunduğunu, mesele orada, oraya bakmamız gerekiyor. Şimdi bu manada işte bazı peygamberlerin, peygamberler zamanında ve hatta daha ziyade peygamberlerin bu dünyaya veda etmelerinden sonra onların adına bir takım şeyler uydurulduğunu görüyoruz. Yanlış inançlar ortaya konduğunu, özellikle Allah inancıyla ilgili bile yanlış bir takım inançlar ortaya konduğunu görüyoruz. Bundan dolayı son din İslam, Allah Teala son hak din İslam'ı insanlığa göndermiş ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka peygamber gelmeyeceğini, ondan sonra başka bir peygamberin gelip de kutsal kitap getirmeyeceğini, yani vahiy almayacağını ve bunun kıyamete kadar geçerli olacağını bildirmiştir. Ve bunu bir nimet olarak, Allah Teala bunu bir nimet olarak bildirmiştir. Zira insanlar inanmak isteyen insanlar için hak ortadadır. Yeter ki insanlar ona yönelsinler. Yeter ki insanlar o Kur'an-ı Kerim sayfalarını açsınlar. Orada o hakkı bulacaklardır. Hakikati bulacaklardır. Aksi takdirde işte önceki gün eğer buraya o merkeze odaklanılmazsa, yani Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz'e odaklanılmazsa, önceki kavimlerde, önceki topluluklarda yaşanan sıkıntılarla karşılaşılacaktır. Mesela işte Hristiyanları ele alalım. Hristiyanlarda biz Hristiyanlığın kutsal kitaplarına, İncil'e baktığımızda, orijinal otantik haline baktığımızda görüyoruz ki orada tek tanrı inancı var. Ama zaman içerisinde tek tanrı inancı unutulmuş veya göz ardı edilmiş, üçlü tanrı inancına gidilmiş. Yani teslis inancı dediğimiz. Bu da onların tek tanrı inancından ayırmış ve temellerini, doğru inancın temellerini sarsmıştır. Bunu sonra işte Hazreti İsa'yı tanrılaştırma, Hazreti İsa'nın annesini, tertemiz olan Hazreti Meryem'i tanrılaştırma vesaire, farklı farklı bunun tezahürlerini görebiliyoruz. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim bizlere şunu diyor: siz sevdiğiniz insanları, Allah dostlarını, hatta peygamberleri sakın ha sakın onları gereğinden fazla yüceltmeyiniz, onları tanrılaştırmayınız. Onlara gereğinden fazla saygıda bulunun ama gereğinden fazla yaparsanız önceki kavimlerin yoldan çıktıkları gibi siz de çıkarsınız buyuruyor. Onun için Peygamber Efendimiz birçok defalar etrafındaki insanları uyarıyor. Bana karşı dikkatli olunuz. Yani beni sakın ha sakın tanrılaştırmayınız. Beni hak ettiğimden fazla bir saygıyla, bana hak ettiğimden fazla bir saygıyla muamele etmeyiniz buyuruyor. Peygamber Efendimiz buna her zaman dikkat çekmiştir. Allah Teala da dikkat çekmiştir. Biz ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu deriz her zaman. Önce kuldur, sonra peygamberdir. Tanrılık ise hiç yoktur Peygamber Efendimizle ilgili. İşte bu Allah inancı işin temelinde sağlam olması gerekiyor. Allah inancını sulandırmamamız gerekiyor. Allah inancıyla ilgili zaman zaman kendimizi test etmemiz gerekiyor. Ya Allah'a ne kadar inanıyoruz? İnancımız nasıl? Doğru mu? Yanlış mı? Nasıl test edeceğiz? Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Kur'an-ı Kerim'i destekleyen hadislere bakacağız. Kur'an-ı Kerim ve hadislerden beslenen İslam alimlerin ortaya koyduğu inanç esaslarına bakacağız. Bunlarla uyuşuyor muyuz, uyuşmuyor muyuz? Yani ölçütümüz bu olması gerekiyor. Ama ben şöyle bir Allah'a inanıyorum. Tamam, inanabilirsin ama bu doğru değil. Veya ben şöyle bir Allah'a inanıyorum. Tamam, inanabilirsin ama doğrudur. Fakat bunu ölçütümüz işte Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadisleri olması gerekiyor. Burada hemen bir parantez açarak şunu paylaşacağım değerli dinleyiciler. Bir araştırmaya göre, geçen seneler yapılan bir araştırmaya göre, Bulgaristan'da Müslümanların, yaklaşık söylüyorum rakamları, %80'i Allah'a inanıyor. %20'si Allah'a inanmıyor. Şimdi bu durum çok çelişkili bir durum. Hem diyor ki ben Müslümanım, kendisini Müslüman olarak tanımlıyor. Ama aynı zamanda Müslümanım diyen %20 Allah'a inanmıyor. Demek ki Müslüman değil. Yani Müslümanlıkla problemi var. Kendisini Müslüman zannediyor. Geleneksel olarak belki işte Müslüman ailesinde doğdu vesaire, ama Müslüman değil. Dini açıdan baktığımızda tamam, sosyal olarak kendisini şöyle tarif ediyordur, böyle tarif ediyordur, ayrı mesele. Ama dini açıdan baktığımızda bu %20 Müslüman değil. Ha, şunu söylüyorlar, bu %20'nin de büyük bir kısmı diyor ki biz Allah'a, biz yüce bir kudrete, yüce bir güce, aşkın bir güce inanıyoruz. Bu Allah bizim İslam'daki Allah inancıyla bağdaşmaz. Çünkü evet Allah aşkın bir güçtür, yüce bir kudrettir ama onun başka özellikleri de var. Onun için sadece ben aşkın bir güce, yüce bir varlığa inanıyorum demek İslam'daki Allah inancıyla örtüşmez. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için diyorum zaman zaman bizim eski tabirle tecdid-i iman yapmamız gerekiyor. İmanımızı yenilememiz, tazelememiz gerekiyor. Çünkü zaman içerisinde yaralanıyor, bereleniyor, böyle aşınıyor Allah inancımız. Eğer buna dikkat etmezsek zaman içerisinde her şeyimizi kaybedebiliyoruz. Çünkü temel olan, dinimizin temeli olan birinci noktası Allah'a imandır. Ve doğru bir şekilde imandır. Doğru bir şekilde Allah'a iman etmemiş isek eğer, ne de yapsak, hani zil takıp oynasak, biz eninde sonunda sonumuz helaktır. Eninde sonunda perişan olacağız demektir. Çünkü işin temelinde Allah inancı var. Siz binanın temelini sağlam atmadıysanız, çatısının üzerine ne yaparsanız yapın, nereden bileyim duvarlarını neyle süslerseniz süsleyin, en ufak bir sarsıntıda o ev yıkılır gider. Onun için Allah inancımızı düzgün bir şekilde olması gerekiyor. Bir gün değerli dinleyiciler, Kabe'nin etrafında Sakif kabilesinden iki kişi, bir kişi de Kureyş kabilesinden, Mekke'deki kabilelerden aralarında konuşuyorlar. Birisi diyor ki Allah bizim konuştuklarımızı duyar mı diyor. Birisi cevaben diyor ki Allah bizim açık sesli olarak konuştuklarımızı duyar ama sessiz konuştuklarımızı duymaz. Diğeri ise şunu diyor. Allah eğer bizim sesli olarak konuştuklarımızı duyuyorsa sessiz olarak konuştuklarımızı da duyar diyor. Şimdi burada şunu görüyoruz. Yani insanların kendilerine göre bir Allah inançları var. Herkes kendi Allah inancını kendi kafasına göre belirleyemez. Ha belirlerse bile o doğru bir şey olmaz. Ha ben Müslümanım. Ben Allah'a şöyle inanıyorum. Böyle olmaz. Ben Allah'a Kur'an'ın çizdiği şekilde, Peygamber Efendimiz'in öğrettiği şekilde inanıyorum dememiz lazım. Yani Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde kuvvetli, kat'i deliller olacak. Yani böyle rastgele, ben ya böyle hoşuma gidiyor inanmak. Ben Allah'ı kendime göre böyle tasavvur ediyorum. Allah çok merhametli, Allah çok iyi, çok güzel ama Allah böyle acımasız değil. Allah işte şöyle sert değil. Hayır. Evet Allah merhametlidir. Allah şefkatlidir. Ama Allah aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda azabı da çok çetindir. Çok sert bir şekilde cezalandırır. Allah intikam alıcıdır aynı zamanda. Yani bunu kendi kafamıza göre bir Allah inancı şekillendirirsek bu doğru olmaz. Bu doğru olmaz. İşte bu olayla ilgili olarak zaten Allah Teala o üç kişinin konuşmaları üzerine Fussilet suresinin 22. ayetini inzal buyuruyor, geliyor. Ve bu ayet-i kerimede de şöyle deniyor. Siz kulağınızın, gözünüzün ve derinizin sizin size şehadet edeceğini, sizin yaptıklarınıza tanıklık edeceğinden korkmuyordunuz. Ve zannediyordunuz ki Allah sizin yaptıklarınızın çoğundan haberdar olmayacak. Hayır, Allah her şeyden haberdardır. Allah aklımızdan geçirdiğimizden de haberdardır. Allah gönlümüzden geçirdiğimizden de haberdardır. Açığa vurduğumuzdan da gizlediğimizden de haberdardır. Allah böyle bir Allah'tır. Yani ben böyle inanıyorum. ben şöyle inanıyorum değil. Allah'a nasıl inanacağımızı bize Allah bildirmiştir. Onun için ona Allah'ın bildirdiği şekilde inanmalıyız. Nitekim birileri geliyor Peygamber Efendimiz'e, müşriklerden, diyorlar ki ey Muhammed, bize Allah'ı anlat. Senin inandığın Rabbini anlat. Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Onu bize tarif et. O zaman Peygamber Efendimiz kendisinden bir şey söylemiyor. Allah Teala hepimizin bildiği İhlas suresini. Kul huvallahu ehad, Allahus samet, lem yelid ve lem yulet ve lem yekullehu kufuven ehad ayetlerini indiriyor. Ve Peygamber Efendimiz onlara bunu okuyor. De ki Allah tektir. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Siz ona muhtaçsınız. Her şey ona muhtaçtır. O doğmamıştır, doğulmamıştır ve hiçbir şey ona eşit değildir. Böyle tertemiz bir Allah inancına sahip olmamız gerekiyor. Müslümanın Allah inancı nasıl olması gerekir? Bu konuyu konuşuyoruz. Çünkü dedik, Müslümanlığımızın temeli imandır. İmanın temeli ise Allah inancıdır. İhlas suresinde Rabbimiz bize çok özet bir şekilde inancımızın, Allah inancımızın nasıl olması gerektiğini öğretmiştir. Zaten onun için İhlas suresi, yani işin özü, İhlas öz demektir. Böyle hulasası, elbette ki samimiyet vesaire anlamına da geliyor ama işin özü, özün özü böyle nasıl olması gerekiyor? Bu şekilde. Yani Allah tektir. Biz buna tevhid inancı diyoruz. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Herkesin, her şeyin ona ihtiyacı vardır, muhtaçtır. Çünkü Allah olmazsa hiçbir şey olmaz. Allah var ederse bir şey ortaya çıkabiliyor. Onun için işin temelinde böyle bir Allah inancı olması gerekiyor. O doğmamıştır. Doğurmamıştır da. Onun kızı, çocuğu, ondan sonra anası, babası vesairesi yoktur. Ve hiçbir yardımcısı da yoktur. Ona denk bir varlık da yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Bir dinleyicimiz var telefon hattında. Onu alalım. Alo.
Alo.
Buyurun efendim.
Hayırlı cumalar.
Hayırlı cumalar efendim.
Şimdi ben Tombul Camii'de bir ihtiyadan, bayağı ihtiyadan işittim. Dedi cuma namazı kabul olmaz dedi. Hani kespi çekilsin bitkide.
Evet.
Ya, bu dedi o zaman dedi anılıyor dedi. Hazreti İsa anılıyor dedi. Cenab-ı Allah'ın da çekmiş gökyüzüne dedi. Orta anılıyor dedi. Tespilat oradan çekiliyor dedi. Bu tespi çekilmezse dedi orta 33 kespi çıkmış gökyüzüne. Bu cuma namazı kabula geçmez dedi. Bu dedi emir isteyenlere bu İsa dedi. O dili Allah dedi. Ama Allah'ın Allah çekmiş o emir isteyenlerde geçiyor. En Müslümanlarda geçiyor dedi Kur'an-ı Kerim'de dedi.
Evet.
Ve bir gün dedi bu Hazreti İsa incir dedi bütün ölmüşler diriltir dedi. Bunların evet. Doğrusunu sen söyle bu iddia adam böyle dedi Kur'an-ı Kerim'de yazarmış bunlar. Sen söyle bunları.
Evet. Evet. Tamam efendim. İnşallah ben sizin sorunuzu cevaplamaya çalışacağım.
Oldu. İyi günler. Hayırlı yayınlar.
Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim bu sorunuzdan dolayı. Hayırlı günler. Evet değerli dinleyiciler biz şunu iki şeyi dinleyicimizin sorusunda doğru olan şey var, doğru olmayan şey var. İkisini ayırmamız gerekiyor. Bunu ayırırken de niye göre ayıracağız? Yine bak yine söylüyorum. Filan söyledi, feşman söyledi, şu hoca söyledi veya şu ihtiyar söyledi diye değil. Kur'an-ı Kerim bize neyi öğretiyor? Peygamber Efendimiz hadislerinde bize neyi öğretiyor? Ve onlara dayanarak İslam alimleri nasıl bir sistem ortaya koyuyor. Buna bakmamız gerekiyor. Şimdi Hazreti İsa bizim peygamberimizdir. Biz Hazreti İsa'ya inanmazsak Müslüman olamayız. Yani biz Müslümanlar olarak Hazreti İsa'ya inanmak zorundayız. Ama biz Hazreti İsa'ya bir peygamber olarak inanıyoruz. Ve Hazreti İsa'nın insanlara doğru Hazreti İsa kendisi Yahudiydi. Yahudiydi. Ama Allah Teala Yahudiliğin zaman içerisinde bozulmasından, dejenerasyona uğramasından dolayı Hazreti İsa'yı peygamber olarak gönderdi. Hazreti İsa'ya vahiy verdi. İncil denilen kitabı verdi. Ve İncil de dört büyük kitaptan birisidir. İncil'e de inanmak zorundayız. Ama İncil'in aslına. Çünkü bugünkü İncil'ler zaman içerisinde değişmiş, tahrif edilmiş, bozulmuş ve insanlar tarafından yazılmıştır. Hazreti İsa bizim inancımıza göre Hazreti İsa ölmemiştir. Allah Teala tarafından göğe yükseltilmiştir. Biz bunun mahiyetinin nasıl olduğunu vesairesini bilemiyoruz. Allah Teala bize bunu Kur'an-ı Kerim'de böyle bildiriyor. Ve inanıyoruz ki kıyamete yakın bir zaman kala Hazreti İsa tekrar yeryüzüne Allah Teala tarafından gönderilecek ve insanları doğru yola çağıracak. Hatta Hazreti Muhammed'in hak yoluna çağıracaktır. Bu buraya kadar Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde Hazreti İsa bu şekilde anlatılıyor. Şimdi cuma namazı kabul edilmez eğer sonunda tesbih çekmezsek dersek bu ve bunu da Hazreti İsa ile bağlarsak bu doğru değildir. Böyle bir şey yok. Evet, Hazreti İsa 33 yaşında göğe yükseltilmiştir ama tesbih çekmenin Hazreti İsa ile bir bağlantısı yok. Yani oradaki 33 kere tesbih çekmenin Hazreti İsa'nın 33 yaşıyla bir alakası yok. Onunla ilgili Peygamber Efendimiz'in hadisleri var. Peygamber Efendimiz bize bunu tavsiye etmiştir. Yani namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber demeyi ve dua etmeyi tavsiye etmiştir. Başka dualarla, başka zikirlerde tavsiye etmiştir. Ama dediğim gibi bunlar onları yapmazsak namaz kabul olmaz dememiz de, cuma namazı kabul olmaz dememiz de doğru değil. Çünkü bunları yapmak sünnettir. Ha yaparsak Peygamber Efendimiz hem sevap kazanırız hem de Peygamber Efendimiz'e daha yakın oluruz. Peygamber Efendimiz'e yaklaşmış oluruz. Yapmazsak ondan dolayı biz yani cuma namazımız kabul olmaz vesaire diye bir şey olmaz. Ve dediğim gibi tesbih çekmenin Hazreti İsa ile bir alakası yoktur. Evet, Hazreti İsa'ya inanıyoruz Müslümanlar olarak. Onun bir peygamber olduğunu, onun babasız doğduğunu kabul ediyoruz. Canı gönülden kabul ediyoruz. Anasının çok mübarek bir kadın olduğuna inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi var. Övülüyor Hazreti Meryem. Temiz kadınlardan birisi olarak bize örnek olarak sunuluyor. Ama biz Hazreti İsa'yı sadece ve sadece bir peygamber olarak kabul ediyoruz. Allah'ın seçtiği bir kul olarak kabul ediyoruz. Şimdi birileri Hazreti İsa'nın nasıl olur da babasız dünyaya gelmiş, bu mümkün değil diyorlar. Ama biz şuna da inanıyoruz. Hazreti Adem hem babasız hem de anasız dünyaya geldi. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Yani bizim Hazreti İsa inancımızı bazıları sorgulamaya çalışırken Hazreti Adem'i unutmamamız gerekiyor. Ve Hazreti Adem'i yaratan da Allah'tır. Hazreti İsa'yı babasız doğumunun gerçekleşmesini sağlayan da yine Allah'tır. Çünkü o Allah mucize dediğimiz bir şey var. Yani o bizim aklımızın sınırlarıyla izah edemeyeceğimiz bir husustur. Allah olağanüstü şeyler yapma gücüne sahiptir. Her şeyin sahibi. O ol der, olur. Hazreti İsa ile ilgili de ol dedi ve o onu babasız olarak annesi dünyaya getirdi ve Hazreti İsa hayatının sonuna kadar hiçbir zaman, her zaman ben Allah'ın kuluyum dedi. Hiçbir zaman ben Tanrı vesaireyim demedi. Bir dinleyicimiz daha var telefon hattında. Alo. Buyurun efendim.
Hocam hayırlı cumalar.
Hayırlı cumalar efendim.
Bu İsa için bunu çarkın için gelmişler. Bu İsa bir zarar bir şey mi yapmış bu Yahudiler? Çarka gelmişler onu.
Evet.
Hani ben dinlediğime göre son çarka gelmişler onu. Niçin gelmişler acaba? Sonra o ki bu kendi sıfatını bir çobana vermiş, çekilmiş göke gitmiş.
Evet.
Öyle işittiğimizde var. Bilmiyorum, sen bunu daha açıklarsan teşekkür ederiz hocam.
Tamam efendim, onu da açıklayalım.
Hadi bakalım.
Hayırlı günler efendim. Değerli dinleyiciler, şimdi tabii biz bugün Allah inancını anlatmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki Allah inancını anlatırken ister istemez biz Hristiyanlarla içli dışlı yaşadığımız için Hazreti İsa ile ilgili hususlar da ortaya çıkıyor, tartışmalar da ortaya çıkıyor. Özellikle bu bugünlerde işte Hristiyan alemi Noel'i kutlamaya veya bizim Deli Orman'da dendiği gibi Kırım'ı kutlamaya hazır oluyorlar. Kırım Bayramı'nı kutlamaya hazır oluyorlar. Bu da tabii ki bir takım Hazreti İsa ile ilgili bir takım inançlar ortaya gündeme geliyor. Bunlar kafalarda sorular oluşturuyor. İşte zaten bugünlerde bu konuyu da konuşmamızın da biraz sebebi bu. Yani biz Müslümanlar olarak doğru bir dinimizin doğru gördüğü Allah inancına sahip olmalıyız. Aksi takdirde iş temelden çürük oluyor. Şimdi bir dinleyicimiz daha var. Onu da alalım. İkisini birleştireceğiz ondan sonra. Buyurun efendim.
Tamam.
Buyurun efendim.
Hayırlı cumalar hocam.
Hayırlı cumalar efendim.
Sana iki sorum var.
Buyurun efendim.
Bu evradı yedi sefer mi okumak lazım günde yoksa yedi sene mi okumak lazım?
İmkanınız olduğu kadarıyla okuyun efendim. 7 kere de olur, 700 kere de olur, 777 kere de olur. Yani maksat olabildiğince, imkanınız olduğunca okumaktır. Allah Teala bizden taşıyamayacağımız bir yükü istemiyor. Evrat Allah'ı anmaktır. Evrat dediğimiz şey. Orada Allah'ın farklı farklı isimleri, özellikleri vesaireleri zikrediliyor. Yani bu bir zikirdir. Onun için o evradı yani 7 kere okumak, 7 aslında bir sembolik bir sayıdır. Onun için tek okumamız daha önemli. Yani 1 okuruz, 3 okuruz, 5 okuruz, 7 okuruz. İmkanımız olduğunca şimdi illa okuyacağım diye zorlamamız gerekmiyor. Okuyabildiğimiz kadarıyla gayret etmemiz gerekiyor. O zaman daha yani isteyerek gönlümüzden geldiğince okumamız gerekiyor. Çünkü 700 kere okursunuz ama bunu zorla yaptığınız için, istemeye gönlünüzden gelmeden yaptığınız için hiçbir şey oradan elde etmezsiniz. Ama 7 kere okursunuz, hatta 1 kere okursunuz, canı gönülden yaptığınız için onun sizin hayatınızda veya manevi hayatınızda, manevi dünyanızda çok farklı yansımaları olur. Şimdi değerli dinleyiciler, konuyu biraz toparlamamız gerekiyor. Bu konuda başka sorusu olmayan dinleyicilerim, başka konularda sorusu olan dinleyicilerimiz de başka bir programa bırakmasını rica ediyorum. Şimdi Hazreti İsa dedik. Çünkü gündemde konular. Hazreti İsa ile ilgili işte dinleyicimiz sordu. Hazreti İsa çarmıha gerilmiş. Haç dediğimiz bizim. Böyle iki tane direk söz konusu. Oraya çivilenmiş, gerilmiş diye bir şey var, inanç var Hristiyanlarda. Zaten haç dediğimiz bu dörtleme şeyi de oradan, adeti de veya inancı da oradan kalıyor. Bizim inancımıza göre Hazreti İsa çarmıha gerilmemiştir. Kur'an-ı Kerim bu olayı anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şudur. Yahudiler Hazreti İsa'dan rahatsızlık duyuyorlar. Niye? Çünkü az önce söyledim. Hazreti İsa Yahudilerin yoldan çıkmaya başladıkları bir zamanda Allah Teala tarafından peygamber olarak görevlendiriliyor. Hazreti İsa Hazreti Musa'nın yolundan gidiyor. Ama Yahudiler o dönemde Hazreti Musa'nın yolundan ayrılmışlar. Kendilerine göre Tevrat'ı yazmaya başlamışlar, değiştirmeye başlamışlar. Hatta Allah inançlarında bile sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Onun için Allah Teala Hazreti İsa'yı gönderiyor. Tabii Hazreti İsa'yı Allah Teala gönderince Yahudiler bundan rahatsız oluyorlar. Tıpkı Hazreti Muhammed'den de daha sonra rahatsızlık duydukları gibi. Çünkü bu peygamberler doğru yola çekiyor insanları. Bir kere Hazreti İsa'nın gelişinden Yahudiler rahatsız oluyor. İkincisi o dönemin iktidar sahipleri de rahatsız oluyor. Çünkü onlar da ortada bir takım yanlışlıklar yapıyorlar. Adaletsizlikler yapıyorlar. Bir takım zulümler uyguluyorlar. Hazreti İsa ise insanları doğru yola çağırıyor, hakikati gösteriyor. İnsanların gözleri açılmaya başlıyor. Gönülleri açılınca, gönülleri nurlanınca gözleri de açılmaya başlıyor. Çünkü kafaları da doğru bir şekilde düşünmeye başlıyor. İşte bundan dolayı Hazreti İsa'ya karşı tepki oluşuyor. Ve Hazreti İsa'yı nasıl olur da biz yok ederiz derdine düşüyorlar. Aslında aynısı Peygamber Efendimiz'e de yapıldı. Hazreti Muhammed insanlara doğru dini anlattıkça Mekke'deki müşrikler ne yaptılar? 10 tane sülaleden birer kişi seçerek Peygamber Efendimiz'in evinin önüne diktiler. Evden çıktığı andan itibaren onu parçalayacaklardı, yok edeceklerdi. Ama Allah Peygamber Efendimiz'i bir şekilde onlardan kurtardı. Aynı şekilde Hazreti İsa'yı da kurtardı. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen, Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet-i kerimede şöyle deniyor. Onlar Hazreti İsa'ya benzettiler. Onu başkasına benzettiler. Ve Hristiyanların inancındaki bu Yuda dediğimiz veya Yahuda denilen onu ondan sonra çarmıha geliyorlar. Onu çarmıha geliyorlar. Hazreti İsa'yı ise Allah Teala mucizevi bir şekilde kurtarıyor onlardan. Onu da az önce zaten anlattık. Yükseltiyor, yüksek bir makama kaldırıyor ve tekrar insanlara zamanı geldiğinde Hazreti İsa'yı ve Hazreti İsa'nın misyonunu tamamlamak üzere gönderecektir. Şimdi aynı olayın benzerini biz Hazreti Muhammed'de görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. O da Allah inancına çağırıyor insanları. İnsanlar buna karşı çıkıyorlar. Yani müşrikler niye karşı çıkıyorlar? Bir kısmı artık bir otorite kurmuşlar. Yıllardır yanlış bir inanca sahipler. Hazreti Muhammed diyor ki yanlış inanıyorsunuz. Onlar Hazreti Muhammed'e geliyorlar, diyorlar ki ey Muhammed gel anlaşalım. Sana istediğin malı verelim. İstediğin mülkü verelim. En güzel kızlarımızı sana verelim. Ama bir şey anlaşalım. Bir gün senin Rabbine inanalım, bir gün benim Rabbime inanalım. Hazreti Muhammed elbette ki bunu kabul etmiyor. İnançta pazarlık olmaz. Hakikat konusunda pazarlık olmaz diyor. Sizin dininiz size, benim dinim bana diyor. Bana hatta bir başka bir şeyde sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz ben bu dini anlatmaktan vazgeçmeyeceğim. Çünkü sizin yaptığınız yanlış diyor. Ama illa ısrar ediyorsanız o sizindir. Siz bilirsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapmam diyor. Siz de benim taptıklarımıza tapmazsınız. İşte bunu deyince Hazreti Muhammed artık başa çıkamayacaklarını anlıyorlar Peygamber Efendimiz'le. Onu öldürmeye kalkıyorlar. Öldürmeye kalktıklarında işte evin etrafını kuşatıyorlar. Peygamber Efendimiz'e Allah Teala bildiriyor. Senin evinin etrafını kuşattılar diye. Peygamber Efendimiz Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyor. Birinci sayfadaki ilk ayetleri okuyor. Ve 7 kere elindeki bir avuç toprağı okuyarak Yasin suresinin ilk ayetlerini onların üzerine serpiyor. Ve hiç farkına varmıyorlar Hazreti Muhammed'in oradan çıktığının. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Medine'ye göç ediyor. Bu Yasin suresinin ilk ayetlerini okursanız, mealini de açıklamasını da okursanız orada göreceksiniz. Orada nasıl bir set, nasıl bir perde çekildiğini, nasıl bir perdelendikleri, onların gözlerinin perdelendikleri. Aslında böyle bir perde çekilmiyor ama gözleri perdeleniyor. Gözlerine bir set çekiliyor ve Peygamber Efendimiz'i görmüyorlar. Yanılıyorlar. Aynı Hazreti İsa ile ilgili de durumunda aynısını görüyoruz. İnanıyorum ki yeterli derecede açıklamış olduk Hazreti İsa olayında. Yani bizim imanımızın temeli Allah inancıdır. Allah inancının temeli de tevhiddir. Tek Tanrı inancıdır. O doğmamıştır, doğurmamıştır. Sonradan yaratılan hiçbir şeye benzemez. O mutlak güç sahibidir. her şeyi görür. Bizim kalbimizden geçirdiklerimizi de görür. Hani bir tabir vardır. Karanlıkta kara taşın üzerindeki kara karıncanın yürürken izlerinin de yürürken çıkardığı sesi de duyar. Onun orada yürürken onun kara gözünü de görür Allah Teala. Onun için bizim her an Allah'ın bizi gördüğü inancıyla yaşayıp hayatımızı da buna göre şekillendirmemiz gerekiyor. Hoşça kalın değerli dinleyiciler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.